أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله izin verirse bugün dua etmek istiyoruz. Peygamberimizden ve onun yakın arkadaşlarından öğrendiğimiz dualar. Ama bir özel tarafı var bu duaların, bir özel yönü var. Bunlar namazda kunut adıyla yapılan dualar. Buhari'nin, Müslim, Ebu Davud, Nesai'nin, Tirmizi, İbn-i Mace, Ahmet bin Hanbel'in, hatta Darimi'nin kitaplarında yer alan bir hadis gördüm. Malik İbnül Hüveyris naklediyor. Bu hadis nedeniyle aklıma geldi kunuttan söz etmek. Peygamber'e benzemek gerekirmiş ya madem, o gibi olmak gerekir ya Kur'an'a göre de zaten, Ahzab suresi 21. ayete göre, işte Peygamber'e benzemek her konuda olacağını baştan söyleyelim ama, bir de namazda onun kunutu gibi kunut yapmayı öğrensek diye, namazda kunut konusunda acaba Peygamberimiz nasıl hareket etti, ümmetinden neler istedi, sonra bize söylediği nasıl, sahabe bunu nasıl uyguladı, onlardan bize ne rivayetler geldi, bugün inşallah onlar üzerinde duralım. Malik İbnül Hüveyris kabilesinden 5-10 gençle beraber aleyhissalatü vesselamın yanına gelir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanında birlikte 20 gece kalırlar Medine'de peygamberle beraber. Özlemini çektiğiniz, ah olsa diye iç geçireceğiniz, başka çare yok, bir tek o yol vardı diyeceğiniz, galiba mutluluğun, huzur ve sükunun tek kaynağı peygamberle beraber olmak. İyi ama o vefat edip gitmedi mi, bu nasıl mümkün olacak diye sorabilirsiniz. Tabii bundan bir öncelikli olan Allah'la beraberliğin bilincinde olmak. Değilse zaten herkes Allah'la beraber. Çünkü Müslüman ya da kafir, genç ya da ihtiyar, hatta günahkar ya da sevapkar durumda olan bütün insanlar, önünde sonunda iyi bilsinler ki yine Allah'la beraberler. Allah'tan ayrı, onsuz olan bir makam, onsuz düşünülecek bir mekan, onun olmadığı, ondan ayrı yaşanacak bir zaman mı var ki? O bir garanti bölüm. Tamam, onu bildik. Ama peygamberle beraber olmaya gelince bu bizim irademiz dahilinde olacak. Yani biz istersek peygamberle beraber olmaya gayret edecek, onu bulacak, yanına gideceğiz. Dilersek peygamber bekleyecek, gelen yok mu diye belki, ya da gelenlerle beraber cennet yolunu onlara tarif etmeye, cehennemden onları alıkoymaya çalışacak, bu sözlerini onlara ikram edecek ama gitmeyenler mahrum bırakılacaklar. Malik İbnül Hüveyris, kabilesinden 5-10 delikanlı ile genç ile beraber aleyhissalatü vesselamın yanında 20 gece kalırlar. Hadiste hoş bir kelime kullanılmış. Malik'in peygamberi tarif ettiği bir kelime. O rafik idi diyor. Böyle ince duygulu, lütufkardı, kavrayışlıydı. Halden yoldan anlardı, karşıdakinin durumunu bilirdi, öyle yoz yoz olaylara bakmazdı şeklinde anlayabileceğimiz bir kelime. O fark ederdi, o işi bilirdi, o karşıdakinin durumunu anlar, ona göre onlardan bir şeyler ister beklerdi şeklinde anlayacağımız bu kelimeyle Malik İbnül Hüveyris'in sözüne devam ediyoruz. O rafik idi, lütufkardı, biliyordu durumumuzu, ailelerimizi özlediğimizi görünce dedi ki, Peygamber Malik İbnül Hüveyris'e ve yanındaki arkadaşlarına söylüyor. Dedi ki, ailelerinizin yanına dönün. Onlarla beraber bulunun. Gidin onların yanında olun. Onlara iyilik, onlara hayır, onlara itaat emrediniz. Onlara kulluğu ve dini öğretiniz. Bir de, Sallu kemâ râitumûni usallî. Beni namaz kılarken gördüğünüz gibi siz de namaz kılınız. Veya namaz kılınız. Görüyorsunuz, bakın ben namaz kılıyorum. Siz de namaz kılınız. Namaz vakti girince biriniz ezan okusun, en büyüğünüz de namaz kıldırsın. Hadis böyle. Hatta bu son bölümü baştan unutmadan desteklesin diye Müslim'in Mesacidinde 291 numarada yer alan bir rivayeti hemen hatırlatalım. İmamlığa en layık olanları belirleyen bu hadise göre Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Kur'an'ı en çok okuyan önce imam olsun diyor. En çok okumayı bilen, en çok Kur'an'dan haberdar olan, Kur'an'ı en çok tanıyan, Kur'an'la ile hayatı birleştirmeyi en çok becerebilen işte o imam olsun. Kur'an okumaya ilk başlayan değilse o olsun. Eğer bunlarda denk idiyseler önce Müslüman olan yani önce hicret eden o da denkse yaşlı yani büyük olan aynı durumda olanlara göre imamlığa daha layık olacak. O 20 kişiye göre içlerinde büyüğünü aleyhissalatü vesselam layık gördüğünden en büyüğünüz namaz kıldırsın der. Ya da bulunduğunuz bölgede aynı durumda, aynı makamda, aynı seviyede Kur'an bilgisine sahip, İslam bilgisine sahip idiyseniz işte içinizden büyük olan o namaz kıldırsın. Bazı kitap ya da kitapçıklarda görürsünüz imamlığa en layık olan kimlerdir diye. Ben onları bilmiyorum ama Müslim'den rivayet ettiğim bu hadise göre imamlığa layık olanlar öne geçecekler. Tekrar dönüyoruz Malik İbnül Hüveyris'in sözüne. Demek kabilesiyle beraber, kabilesinden birileriyle beraber peygamberin yanında kalıyor. Aleyhissalatü vesselam halden yoldan anlayan birisi olarak onların karşısında ailelerini özlediklerinden haberdar ve diyor ki dönün ailelerinizin yanına. Onlarla beraber olun, onları eğitin, onları öğretin, onlara iyilik emredin, hayır ve itaat emredin, kulluğu ve dini öğretin onlara. Bir de sallu kemâ ra'aytumûni usalli yani namaz kılın. Görüyorsunuz, bakın ben namaz kılıyorum, siz de namaz kılın. Ben nasıl kılıyor idiysem, gördüğünüz gibi siz de namaz kılın diyordu. Arkasından da namaz vakti girince biriniz ezan okusun ve birlikte namaz kılın anlamına birisi namaz kıldırsın diyor. Hadisin bu bölümünden anladıklarımızın özetini sunup, arkasından peygamberle beraber nasıl namaz kılacaksak bölümüne geçerek kunuta sözü getirelim inşallah. Ne dersiniz? Akrabalarınızdan birileriyle, yakınlarınızdan birileriyle, komşularınızdan birileriyle siz onu kendinize adapte edin cümlelerimi. Yani kavminizden, kabilenizden, köyünüzden, kentinizden ya da iş yerinizdeki birileri ya da bir başka grup, klik olarak birileriyle siz peygambere gitmeye, 20 gün yanında kalmaya ya da 20 günler, 20 geceler yanında kalmaya ne dersiniz? Yani birlikte olacaksınız 5-10 kişi. Oturacaksınız peygamberin huzuruna, ondan sözler dinleyecek, ondan hadisler öğreneceksiniz. O size söyleyecek, siz din diye anlayacak ve uygulamak için onunla beraber olacaksınız. Ne dersiniz? Yani şunu söylemeyin bana. İyi ama peygamberin yanına bir gidersek o bizi salmaz ki, o bir daha geri göndermez ki, ailelerimizin yanına, işimizin, gücümüzün yanına, paramızın, pulumuzun yanına göndermez ki, sanki bugünün insanları Safa ve Merve yerine kasayla masayı yerleştirmişler. Bir o yana gidiyorlar, bir beriye geliyorlar, tavaf ettik, sa'y ettik zannediyorlar. Peygamberin yanına gidince bu imkanları kaybedersek ya diyenler veya demeyi akıllarından geçirenler varsa hadisin devamını yeniden dinlesinler. Peygamber halden yoldan anlayandır, onsuz olmaz hayat birimlerini göz ardı etmeyendir. Birilerinin yanına gitmemiz gerekiyorsa bunu elbette o da kabul edendir ama orada ne yapacağımızı da belirleyendir. Biz de orada peygambere hak verelim ama. Evet dükkana gönderecektir belki, tabii herkesi mi gönderir ya da binlerce milyonlarca yıllık parası pulu olanları göndermez başka yere mi gönderir onu ben bilmem, peygambere akıl vermek durumunda değilim ama peygamberimiz eğer dükkana gönderecekse, İşe güce gönderecekse, piyasamıza gönderecekse, kendi dünyamıza gönderecekse, oraya gönderirken ne yapacağımızı da belirler. Çünkü Müslüman her halükarda, bütün durumlarda Müslüman olmak zorunda, cenneti hak etmek, kazanmak için iş yapmak zorundadır. Dahası, devamında dediklerine bir daha göz atıyoruz. Ailenizin yanına dönün, onlarla beraber bulunun. Yani ilk fırsatta ailemizin yanına gitmek zorunda olduğumuzu anlıyoruz herhalde. İlk fırsatta ailemizin yanında olmak. Çünkü onların cenneti, çünkü onların cehennemden kurtulmaları, çünkü onların iyilik, hayır ve itaat konusundaki bilgilenmeleri, onların kulluk öğrenmeleri, onların din öğrenmeleri bizimle mümkün olacaksa onların yanında olmak zorundayız. Ve de peygamber nasıl namaz kılıyorsa, nasıl ki görüyoruz namaz kılıyor, işte onun gibi namaz kılacağız. Bakın diyor peygamberimiz çünkü, görüyorsunuz namaz kılıyorum, siz de namaz kılın. Ben nasıl namaz kılıyorum, siz de öylece kılın namazı. Yani şekil olarak, biçim olarak bana benzemekten öte, elbette öyle benzeyin tabi. Ya Resulallah sen bir rükû yapıyorsun, bize az gelir bu, biz üç rükû yapsak. Sen iki secde yapıyorsun her rekatta, bu bizi kurtarmaz. Bizim şöyle 5-6 secde etmemiz gerekir demeye de elbette kimsenin hakkı yoktur ama galiba bunun bir ötesinde, şekil olarak benzemenin bir ötesinde mana olarak benzeyen, onun kıldığı namaz gibi namaz kılmak zorundayız. Yani dinimizi ayağa kaldıracak, iki namaz arasındaki hayatımızı düzene koyacak, o nasıl için, ne için, neden için kılıyor idiyse biz de ondan dolayı kılacağımız namazlarla ona benzemek durumundayız. Evet, namazımızda ona benzeyeceğiz. Ama acaba aleyhissalatü vesselama sadece namazla mı benzeyecektik? Yani sadece namazla değil, tüm hayat programımızda onu üsve-i hasene kabul etmek zorunda değil miydik? Elbette Buhari'nin ezanında, edebinde, Darimi'nin salatında karşımıza çıkan, müstakil olarak öğrendiğimiz bu hadis, sallu kema raitumuni usalli, peygamber sadece namaz konusunda örnek alınır anlamına gelmeyecektir. Çünkü namaz, Allah'ın bireysel ama bedeni programda bütün hayatımıza karıştığının belki özel bir simgesi, özel bir sembolüdür. Onu icra edince diğerlerine karıştığını ifade ediyoruz. Çünkü namaz Allah'tan mesaj almaktır. Çünkü Allah'a tekmil vermektir namaz. Böylece namaz ile ben peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi örnek kabul ettiğimi, bütün hayatıma örnek kabul edeceğimi baştan beyan ediyorum. Çünkü Ahzab suresinin 21. ayetinde Allah bana şöyle söylüyordu. Tabi bana derken onu dinleyen herkese olduğunu bir daha vurgulayalım. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهُ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهُ كَث۪يرًا. Eğer Allah'ı çokça gündemde tutmak istiyorsanız, eğer Allah ve ahiret günü endişeniz varsa, eğer böyle duygular taşıyor, böyle bir inanç peşindeyseniz, işte Allah'ın Resulü, o sizin için üsve-i hasenedir. Siz ona bakın ve örnek alın. Hayatınızı ona benzetmeye, onu taklit etmeye, onun peşi sıra gitmeye, onu kopya etmeye, ona örnek almaya çalışın. İsterseniz peygamber sizin için güzel bir örnektir denilir. Üsvetün hasene, güzel bir örnek. Onun gibi olunca cennet kazandıran örnek. Bundan daha güzel olur mu? Ona benzeyince, ona danışınca, ona sorup dediğini yapınca, ona bakıp onun gibi hareket edince bize cennet kazandıracak bir örnek. Bundan daha güzel olur mu? Onun için aleyhissalatü vesselam her konuda örnektir de, ama namazda bugünkü konumuz olan hadis sebebiyle bir daha örnektir diyoruz. İşte peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazlarında kunut yapardı bölümüyle de örnektir diyecek. Sadece o bölümü bugün gündemde tutacağız inşallah. Yani namazların rükûunda evet örnek, kıyam ve kıraatında, secdelerinde de örnek, namaza hazırlık ve namazdaki duygularında örnek, namazı dinin neresinde tutmasında örnek, namaz hayatın neresini nasıl düzenliyor bölümünde örnek. Mesela diyordu ki, اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ayetinden dolayı, eğer namaz kişinin fuhşiyat ve münkeratına engel değilse, o namaz ona yüktür, o namaz onu Allah'tan uzaklaştırır. İşte bu anlayışla da örnektir Peygamberimiz ama, ben bugün sadece kunut konusundaki örnekliğini incelemeye çalışacağım. İnşallah. Kunut, ibadet demektir. Kunut, dua demektir. Kunut, kulluk ve istemek anlamına gelir. El pençe divan, huzurunda beklemek, halini ona arz etmek, ben senin kulun kölenim, sadece senden isterim demektir. Hadisleri incelediğimizde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sabah ve vitir namazlarında, bir de felaket anlarında her farz namazın sonunda kunut yaptığını görüyoruz. Buna göre 1. Ya son rekatta kıyamda, kıraatı bitirdikten sonra, Fatiha ve sureyi bitirdikten sonra, rükûya gitmeden önce tekbir alıp eller bağlanarak, veya 2. Rükûdan kalktıktan sonra, secdeye gitmeden önce, rükûda Sübhane Rabbiyel Azim mi dediniz? Sübhanallahi ve bihamdihi estağfirullahil azim mi dediniz? Yani hangi tesbihatı yapmışsanız, Allahu Ekber yerine hani semi Allahu limen hamide dediniz ya, işte ondan sonra secdeye gitmeden önce ayakta, kıyamda eller dua için kaldırılarak yapılır. Böylece birinci şekle göre Fatiha ve sure okunduktan sonra tekbir alıp kunut okunur, arkasından rükû ve secdeler yapılır. İkinci şekle göre de Fatiha ve sure okunduktan sonra rükû yapılır. Rükûdan kalkınca eller dua etmek için avuç içi yukarıya gelecek şekilde kaldırılır. Kunut okunur. Kunut duaları öğreneceğimiz dualar okunur. Dua sona erince tekbir ile secdeye gidilir. Şekil olarak kunutun yapılma modelleri böyle. Demek ki hadislere bakıldığında 3 çeşit uygulama görüyoruz. 1. Vitir namazında 3. rekatta rükûdan önce yapılan kunut. 2. Sabah namazında 2. rekatta rükûdan sonra yapılan kunut. Ve 1. de bütün namazlarda son rekatta rükûdan sonra yapılan kunut. Bu arada belki daha sonra aklıma gelmez söyleyiverelim. İmamla birlikte eğer cemaat olarak kılınan bir namazın kunutu ise imam kunutu sesli okur, cemaat sadece dinler. Kunutun bitiminde cemaat amin der. Yani böyle bir uygulama da hadislerden öğreniyoruz. Vitir namazında bir kunut duamız var. Belki Türkiye'deki Müslümanların yaygın olarak öğrendiği, hatta maalesef ama başka şeklinden de haberi olmadığı için öyle bir şekil, öyle bir biçim duyup öğrenince yadırgadığı bir kunut duamız var. Bu dua Abdullah İbni Mesud'dan rivayet edilir ve hemen hemen namaz kılan herkesin bildiği bir kunut duası. Allahümme inna nesta'inuk ve nestağfiruka ve nestehdik ve nü'minu bike ve netubu ileyk ve netevekkelu aleyk ve nüsni aleyk el hayra kullahu neşkuruk ve la nekfuruk ve nehla'u ve netruku men yefçuruk. Allahümme iyyâke na'bud ve leke nusalli ve nescud ve ileyke nes'a ve nahfid narcu rahmetek ve nahşa azabek inna azabeke bil küffari mulhik. İşte bu duayı kunut olarak biz vitir namazlarında okuyoruz. Ama her Müslümanın mutlaka bunu okuması gerekmediği gibi bu duayı okuyan Müslümanların bunun dışındaki kunutları da bazen okumalarının caiz olacağını, hatta güzel olacağını öğreneceğiz. Türkçesiyle okuyorum bu duayı bu sefer. Allah'ım, biz senden yardım ve bağışlanma dileriz. Senden hidayet üzere sabit kalmamızı isteriz. Sana imanımız var. Sana tevekkül eder, bağlanır, güveniriz, vekil biliriz. Tüm övgülerle seni över, seni methü sena ederiz. Sana şükrederiz. Sana nankörlük etmeyiz. Seni inkar eden içimizden atar ve terk ederiz. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz. Ancak senin için namaz kılar, secde ederiz. Koşmamız ve çabalamamız yalnız sana yaklaşmak içindir. Senin rahmetini umarız. Senin gazabından korkarız. Şüphesiz senin azabın kafirlere ulaşır. İmam Nesai'nin Sünen'inde yer alan bu konuyla ilgili duanın sonunda ve sallallahu alen nebiyyi Muhammed cümlesi olduğundan dolayı yapılan kunut dualarının Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed ve sellim, Allah'ım Muhammed'e ve Muhammed'in âline rahmet et ve selamet ver ibaresiyle de bitirilebileceğini öğrenmiş oluyoruz. Bu genel kurallar yanında bu vitirdeki kunut duasının yaygın olduğu için fazla üzerinde durmamamız gerçeği yanında sabah namazındaki kunuta geçiyorum. Enes bin Mali'ye kunutu sordular. Cevap olarak dedi ki, biz rükûdan önce de sonra da okurduk. Ne kadar rahatlar. Öyle de yapıyorlar, sonra da yapıyorlar. Sabah namazında kunut konusu soruluyor. Diyor ki, rükûdan önce de okuduğumuz olurdu, rükûdan sonra da. Abdurrahman bin Ebza radıyallahu anh, Der ki, Ömer bin Hattab, Allah kendisinden razı olsun, Hazreti Ömer Efendimizin arkasında sabah namazını kıldım. İkinci rekatta sureyi bitirince, rükudan önce şöyle dua etti. Allahümme inna nesta'inuk ve nestağfiruk ve nüsni aleykel hayra kullahu ve la nekfuruk ve nahla'u ve netruku men yefşuruk. Allah'ım, senden yardım diliyoruz, senden affetmeni istiyoruz, sana iman ediyoruz, tüm hayırlarla seni övüyoruz, seni inkar etmiyoruz, sana karşı geleni içimizden atıyor ve terk ediyoruz. Hazreti Ömer Efendimizin bu duasından başka duası yoktur demeyin. Mesela Hazreti Ömer Efendimizin sabah namazında okuduğu bir başka kunut duasının da bilebildiğim kadarıyla Türkçe karşılığı şöyle. Allah'ım, senden yardım diliyoruz. Senden affetmeni istiyoruz. İmanımız sanadır. Sana boyun eğiyoruz. Seni inkar eden içimizden atıyor ve terk ediyoruz. Allah'ım, sana ibadet ediyor, senin için namaz kılıyor, sana secde ediyor, senin için çalışıyor, çabalıyor, rahmetini umuyor, çetin azabından korkuyoruz. Şüphesiz azabın kafirlere ulaşacaktır. Yine Hazreti Ömer Efendimizin radıyallahu anh sabah namazında son rükudan sonra şöyle kunut okuduğunu öğreniyoruz. Türkçesiyle Allah'ım senin yolundan çeviren, peygamberlerini yalanlayan ve velilerini öldüren kafirlere azap ver. Allah'ım mümin erkeklerle mümin kadınları, Müslüman erkeklerle Müslüman kadınları bağışla ve aralarını düzelt. Kalplerini birleştir. Kalplerine iman ve hikmet ver. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dini üzere onları sabit kıl. Kendilerinden almış olduğun sözü yerine getirmeye dair kendilerine ilham ver. Onları senin düşmanlarınla kendi düşmanları üzerine muvaffak ve muzaffer kıl. Ey hak olan Allah, bizi onlardan yap. Dikkatinizi çekti mi bilmem sizin de. Sanki bütün dini yaşamaya yönelik bir dua modeli görüyoruz tüm kunutlarda. Allah'la beraberliğimizi daha bir özel vurguluyor. Sanki Allah'ın yardımını özel istiyoruz. Ama daha iyi Müslüman olmak için yardım istiyor. Buna engel olanların kahru perişan olması için Allah'a dönüyoruz. Elbette başka gücümüz yok ki zaten. Hep ona danışacak, hep ona soracak, hep ondan yardım bekleyecek, hep onunla beraber olacağız. İşte sabah namazında bu ve benzeri bir şekilde kunut okumak böylece sünnettir. Bunlardan birisi veya diğeri ya da hepsi birlikte okunabilir, seçip okuduğumuzu bir gün ya da ertesi gün bir başkasını da okuyabiliriz elbette. Yani ben bir model okurum, en doğrusunu bulurum, ondan başkasını okumam, çocuklarıma da öğretmem, yazdığım namaz öğreten kitaplarda sadece o vardır demeye ne gerek var? Çünkü aleyhissalatü vesselamdan din öğrenen ashab-ı kiram bir model okumamışlar, birden fazla okumuşlarsa biz de onlar gibi ya birden fazlayı ayrı ayrı zamanlarda okur veya hepsini bir kerede bir zamanda da okuyabiliriz. İşte Hazreti Ömer Efendimiz'den size aktarmaya çalıştığım üç ayrı kunut duasından ben bunu anladım. Birini bir zaman, birini bir başka zaman, birini bir diğer zaman okuyabileceğimiz gibi hepsini birlikte bir namazda veya ikisini bir namazda da okuyabiliriz. Peki vitir namazında da sadece bizim bildiğimiz, başta okuduğumuz Allahümme inna nesta'inuke ve Allahümme iyyake diye bildiğimiz dualar mı okunur sadece? Acaba başka dua modelleri var mı diye hadis kitaplarını karıştırmaya devam ediyoruz. Ama ifademe gerçekten ciddi bir yanlışla devam ettiğimi size haber vereyim. Belki fark ettiniz mi? Yani hadis kitaplarına kendi istediğimiz bir şeyi aramak için, onun için karıştırmaya veya işte onu bulmaya, yeltenmeye müracaat etmişsek, bunun baştan yanlış olacağını bilelim. Benim dilimden öyle çıktı, eğer o anlama gelirse ben de reddediyorum. Elbette yanlış. Yani, yok efendim, bizim okuduğumuz kunutlardan başka kunut olmalı. İlle de ben bunu bulmak istiyorum. O kitapta yoksa bu kitapta, ötekinde değilse berikinde bu mutlaka karşıma çıkmalı diye, eğer hadis kitapları karıştırılırsa, bunun neresi güzel olacak? Ama acaba peygamberimin kunutunda başka hangi vecihler varmış? Acaba başka kunut duaları var mı ki? Peygamberimiz sadece bir model mi öğretti, başka şekillerde olur mu ki? Şeklinde bir arayışla daha güzeli, daha iyisi, daha beni cennete götürücü şekliyle eğer bir dua modeli öğreneceğim diye arıyorsam, bu galiba Allahu alem ama güzel olacaktır. Çünkü en azından benim yaptığımın hadis kitaplarında yer almasıyla ben mutmain, sünnete uygun bir amel işliyorum diye sevineceğim. Ama bir başka Müslümanın yaptığının da sünnete uygun olduğunu öğrenerek onun da cennete giden bir Müslüman kardeşim olduğunu bilecek. Hatta ısrarla benimkini uygula demekten vazgeçip belki de ben de onunkini bazen yapmaya çalışacağım. Übey bin Ka'b Hazretleri, Allah kendisinden razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vitir namazını nasıl kıldığı konusunda bize bilgi veriyor. Diyor ki, vitir namazını kılardı Peygamberimiz, rükudan önce kunut okurdu. Yani sen de böyle yapıyorsun herhalde değil mi? Tamam, işte Übey bin Ka'b'dan bir rivayet ve sen Peygamberin vitir namazı kıldığı gibi kılıyorsun. Rükûyu da rükûdan önce de kunut yapınca aynı onunki gibi kunut yapmış oluyorsun. Ama acaba aleyhissalatü vesselam o kunutta ne okurdu konusunda? Benim kunutumla onunki benzer mi konusunda? Eğer bir endişeniz, bir öğrenme isteğiniz, gayretiniz varsa Hasan bin Ali'ye müracaat ediyoruz. Hazreti Ali Efendimizin oğlu Hasan'a. Diyor ki, Resulullah bana vitir namazında okuyayım diye şu sözleri öğretti. Yani aleyhissalatü vesselam torunu Hazreti Hasan'a şu sözleri, şu duayı vitirde, vitir namazındaki kunutta okumak üzere öğretmiş. Okuyoruz. Allahümme ehdini fîmen hedeyt ve afini fîmen afeyt ve tevelleni fîmen tevelleyt ve barikli fîme atayt ve qini şerre ma kadayt fe inneke takdi ve la yukda aleyk. وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَتَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ. Bu duayı da herhalde bazen duydunuz. Hele içinizde umreye ya da hacca giden kardeşlerimiz varsa, oradaki kunut modellerinden bunu galiba hatırladınız. Ya da hatta evinde oturduğu yerde oraya gitme imkanı bulanlar varsa, ekrana getirmiş veya kasetten dinleme imkanı bulanlar da bu ve benzeri kunutların Müslümanların kimileri tarafından vitirlerde okunduğunu görecekler ya da biliyorlar. Türkçelesini okuyorum. Allah'ım hidayete erdirdiklerinle, yani peygamberler, salihler, şehitlerle beraber beni de hidayete erdir. Kendilerine dünyada ve ahirette afiyet verdiklerinle beraber bana da afiyet ver. Koruduğun kimselerle beraber beni de koru. Bana verdiğini benim için bereketli kıl. Hükmettiğin kötü şeyden beni koru. Sen hüküm verirsin. Ancak senin hükmün üzerine çıkılmaz. Şüphesiz senin himaye ettiğin zelil olmaz. Ey Rabbimiz, yücesin, münezzehsin. Yine Hazreti Ali Efendimizin bu duayı sabah namazında okuduğunu öğreniyoruz. Hazreti Ali, oğlu Muhammed bin el-Hanefi'ye şu dua sabah namazlarında kunutta babam Hazreti Ali'nin okuduğu duadır diye rivayet ediyor. Demek ki benzeri bir duayı Hazreti Ali Efendimiz kunut olarak sabah namazlarında okuyor. Allah'ım hidayete erdirdiklerinle, yani peygamberler, salihler ve şehitlerle beraber beni de hidayete erdir. Kendilerine dünyada ve ahirette afiyet verdiklerinle beraber bana da afiyet ver. Koruduğun kimselerle beraber beni de koru. Bana verdiğini benim için bereketli kıl. Hükmettiğin kötü şeyden beni koru. Sen hüküm verirsin, ancak senin hükmün üzerine çıkılmaz. Şüphesiz senin himaye ettiğin zelil olmaz. Ey Rabbimiz, yücesin, münezzehsin. Buraya kadar bazısının Arapçasıyla ama hepsinin Türkçesiyle okuduğum kunut dualarından başka, hadis kitaplarında karşımıza çıkan kunut dualarından da bir örnek okumak istiyorum. Tabii Türkçesini okuyayım. Rabbim bana yardım et. Bana karşı olana yardım etme. Bana zafer ver. Bana karşı olana zafer verme. Benim lehime tertip kur. Bana karşı olanların oyununu boz. Beni doğruya ilet ve benim için hidayet yolunu kolaylaştır. Bana karşı taşkınlık edene karşı bana yardım et. Rabbim, beni sana şükreden, seni çok anan, sana itaat eden, sana boyun eğen, sana gönül veren, sana yönelen biri eyle. Rabbim, tevbemi kabul et, günahımı temizle, duamı kabul et, delilimi sabit kıl, kuvvetlendir, dilimi doğrult, kalbime hidayet ver ve kalbimdeki kin duygularını çıkar. Hatta Ebu Hasan Tenafisi diyor ki, Vekiye sordum, bunu vitrin kunutunda söyleyeyim mi? O da dedi ki evet. Yani sabah namazında okuyormuş Hazreti Ali Efendimiz. Yok, İbn Abbas radıyallahu anh'ten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi diye öğrenmiştik bu son hadisi. Ben kimden olduğunu demeden başlamışım okumaya. Peki bunu vitrin kunutunda okuyayım mı diye soruyor Vekiye Ebu Hasan Tenafisi. O da diyor ki evet. Hazreti Ali Efendimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vitrin sonunda şöyle dediğini rivayet ediyor. Allah'ım ben senin gazabından rızana sığınırım. Cezalandırmandan affetmene sığınırım. Senden sana sığınırım. Ben seni övmeye güç yetiremem. Sen kendi kendini övdüğün gibisin şeklinde bir duayı aleyhissalatü vesselam Efendimiz kunutta okuyordu. Bir bölüm kaldı. İnşallah devam edelim de sanki bugüne kadar anlattığım her bir ortamda neredeyse burada sorulan bir soruyu siz sormuşçasına cevaplamaya çalışayım. Tabi cevap olursa söylediğim. İyi ama demeye başlıyor hemen muhatabım. Yani bu okudukların Arapçasını bilmiyoruz. Hem sen okudun geçtin kaynağını söylemedin, nerede olduğunu bulamıyoruz. Acaba onların Türkçesini dinlesek, okusak, bunu kasete alsak, tekrar tekrar gündemde tutup ezberlesek ama Türkçe olarak okusak, vitir namazında bunun Türkçesini söylesek ya da sabah namazında, farzında, rükudan kalkınca elleri kaldırarak bunların Türkçesini söylesek böyle bir kunut mümkün mü acaba diye sorar gibisiniz herhalde. Ya da bugüne kadar sorulanları ben size aktarmış oluyorum. Ben şimdiye kadar öğrendiklerimle bu duaların böyle Arapçalarının Türkçe karşılıklarının benim dediğim gibi tas tamam aynen öyle olduğuna inanamıyorum. Öyle olunca Türkçe dua edilince olur mu olmaz mı cesaretim yok size evet ya da hayır demeye. Ama bunların böylece peygamberden öğrenildiği gibi söylenilmesinin çok güzel olduğuna elbette inanıyorum. Buna siz de inanıyorsunuz. Geriye ne kalıyor? Ezberleyemezsiniz derdi kalıyor değil mi? Acaba deneseniz, mesela 6 ayda birini, 8 ayda ikincisini, 1 senede üçüncüsünü ezberleseniz, hatta her sene bir tane ezberleseniz, kaç yıldır namaz kılıyor idiyseniz, o yıldan bu yana birer tane, her yıl birer tane ezberleseydiniz, zaten kunut dua modelleri kalmazdı yanınıza gelecek, yani size intikal edecek kadar. Öyleyse, gelin isterseniz, sanki bunları bir form dilekçe kabul edelim. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den, ashab-ı kiramdan bize intikal eden Allah'a yalvarma modelleri kabul edelim. Onlarınki gibi olunca en güzeline erişeceğimizi bilelim ve bir başka modelle acaba olur mu demeye hiç de kafamızı yormayalım. O zaman ben de yorulmayayım, siz de yormayasınız. Yok efendim anladım ben onların Arapçasını öğreneyim ama acaba Arapçasını yapmasam Türkçesini olsa okusam olur mu? İnanın bilmiyorum. Yani ben Türkçe kunut okunabileceğini hiçbir yerde böyle bir bilgiyle karşılaşmadığımdan dolayı bilmiyorum demenin güzel olduğuna inanıyor ve size aynısını söylüyorum. Ama bir gün öğrenirsem herkes kendi dilinde kunut yapması daha güzelmiş o zaman da onu söylerim. Ama eğer siz Allah'a daha yakın olduğunuz bir ortamda kendi dilinizle kendi iç dünyanızdaki sıkıntılarınızı, taleplerinizi, arzularınızı Allah'a açmak için böyle bir sorudan, böyle bir öğrenmeden yanaysanız, ben o konuda ancak şunu biliyorum ve söyleyeyim. Gece sahurda, seherde kalkacaksınız. Allah için bir güzel abdest alacaksınız acele etmeden. Oturup Kur'an'ın başına ne dediğini anlamaya çalışacaksınız. Biraz peygamberin huzuruna oturup peygamberden hadisler dinleyeceksiniz. İşte o haleti ruhiye içinde Allahu Ekber diye kendinizi secdede bulacaksınız. Yani kıyam, kıraattan, rükudan sonra secde demedim. Mutlak manada mücerret kendi başına bir secdeden söz ediyorum. Allahu Ekber diyecek ve secdeye gideceksiniz. Allah'a en yakın konumdasınız. İsteyin Allah'tan ne isteyecekseniz. Hatta secdeden kalkıp elinizi açın, gönlünüzü açın, dilinizi açın. Yine isteyin Allah'tan. İstediğiniz kelimelerle söyleyin. Hangi dilde konuşursanız istediğiniz gibi öylece söyleyin. Ama ben namaz için kıyam, kıraat olarak, rükû, sücud olarak o belli periyodik hareketlerle bir şeklin gereği olarak peygamberden öğrendiğimiz biçim olarak kıldığınız namazda kendi dilinizle dua edebilip edemeyeceğinizi yani kunutta böyle dua edip edemeyeceğinizi bilmiyorum. Ama tahiyyata oturdunuz, okudunuz, salli ve barik okudunuz, ondan sonra hani siz Rabbena mı okurdunuz? Ya da Allahümme inni a'udu bike min azabil kabr ya da Allahümme inni es'elükel cenne modelinde veya bir başka model dua mı okuyordunuz, ondan sonra da Türkçe dua edelim mi acaba diyenlere bu konuda fetva verildiğini biliyorum diye o kadar söyleyebilirim. Yani selamdan önceki dualarınız konusunda bir izin olduğunu zannediyorum. Ama onun dışında ben kunutları bilmiyorum. Gelelim felaket anlarında farz namazlarda okunacak kunutlar bölümüne. Müslümanların başlarına kıtlık gibi, veba gibi ya da Müslümanların bir kısmına veya tümüne düşmanların saldırıda bulunması ya da herhangi başka bir korku gibi bir bela, bir musibet gelmişse, o zaman o dönemde bütün vakit namazlarında sabah, öğlen, ikindi, akşam ve yatsı hepsinde kunut okumak hem imam hem de fertler için, yani hem cemaatle namaz kılanlar hem de kendi başına namaz kılanlar için sünnettir. Farz namazlarda imamla beraber kılanlar onunla birlikte kunut yapacaklar. Kendi başına namaz kılanlar da kendileri kunut yapacaklar. Farz namazlarda yapılan kunutla Müslümanlar kardeşlerinin acısını kısmen de olsa hissedecekler böylece. Kardeşlik pekişecek, kalpler birleşecek. Gaflet içinde kendi rahatını düşünen insanlardan olmamamız gerektiği daha bir belirginleşecek, ortaya çıkacaktır. Bugün yeryüzünde konumu, Müslümanların durumu incelenince galiba kunutun önemi biraz daha iyi anlaşılacaktır. İşte İbn Abbas radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir ay aralıksız öğle, ikindi, akşam, yatsı ve sabah namazlarında her namazın sonunda sonuncu rekatta Semiallahu limen hamide deyince kunut yaptığını haber veriyor ki söylemek istediğimiz, duyurmaya çalıştığımız kunut budur. Müslümanların sıkıntılı günlerinde, Müslümanların üzüntülü günlerinde, Müslümanların başlarında bela ve musibetlerin yoğun olduğu günlerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir ay aralıksız kunut yapıyor. Öğle, ikindi, akşam, yatsı ve sabah namazlarında her namazın sonunda sonuncu rekatta Semiallahu limen hamide deyince kunut yapıyor. Bu kunutta İbn Abbas'tan rivayetle bu kunutta Benu Süleym kabileleri Ri'l, Zekvan ve Usayye'ye beddua ediyor Peygamberimiz ve arkasındakiler de amin diyorlardı. Ebu Hureyre Hazretleri şöyle rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikinci rekatın rükûndan başını kaldırdığında şöyle buyurdu. Ey Allah'ım, Velid bin Velid'i, Seleme bin Hişam'ı, Ayyaş bin Ebi Rebiya'yı ve Mekke'de zayıf düşürülenleri kurtar. Yardıma muhtaç olunanlardan söz ediyor, ismen zikrediyor ve onları kurtar diyor. Ey Allah'ım, Mudar üzerindeki şiddetini artır. Ey Allah'ım, bunu onlar için Yusuf'un yılları gibi sıkıntı yılları eyle. Yani Hazreti Yusuf döneminde Mısır'daki o kıtlık yılları, sıkıntı yılları gibi bunların da başlarına belalar indir, sıkıntılar gönder diye dua ediyor Peygamberimiz. Hufaf bin İmâ radıyallahu anh'ten rivayette de konu şöyle açılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükû yaptı. Sonra başını kaldırdı ve şöyle buyurdu. Gıfarı Allah mağfiret eylesin. Eslemi Allah selamete erdirsin. Usay, Allah'a ve Resulüne isyan etti. Ey Allah'ım, Lihyanoğullarına lanet eyle. Re'l ve Zekvan'a da lanet eyle. Sonra Peygamberimiz secdeye vardı. Hatta Hufaf bin İma diyor ki, kafirlerin lanet edilmeleri bu yüzden oldu. Hazreti Ayşe annemizden radıyallahu anha rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Ben ancak sizin Rabbinize dua etmeniz ve ondan ihtiyaçlarınızı istemeniz için kunut yapıyorum. Ebu Seleme, Ebu Hureyre radıyallahu anh, vallahi size Resulullah'ın namazı gibi namaz kıldıracağım dedi ve kıldırdı diyor. Devamında diyor ki, Ebu Hureyre radıyallahu anh öğle, yatsı ve sabah namazlarının son rekatında kunut yapar, müminler için dua, kafirlere de lanet ederdi diyor. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah, Allah kendisinden razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sabah namazının ikinci rekatında rükudan başını kaldırdığında şöyle buyurduğunu duydum diyor. Ey Allah'ım, filancaya ve falancaya lanet eyle. Bunu Semiallahu limen hamide ve Rabbena ve lekel hamd dedikten sonra söylüyordu. Bunun üzerine şu ayeti kerime indi. Allah dilerse onların tevbelerini kabul eder. Dilerse de zalim olmalarından dolayı kendilerini azap eder. Bu işten sana bir şey düşmez. Kurtulması istenen insan ya da bölge varsa Allah'ım kurtar yani Allahümme necci duasından sonra demek ki onların ismi söylenmiş oluyor. Buhari'de, Müslim, Ebu Davud, Nesai ve İbn-i Mace'de yer alan şu duaları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle felaket dönemlerinde farz namazların son rekatında rükudan sonra okumuştur. Yani hadislerden derlenen şu dua felaket anlarında farz namazlarda kunutta okunabilir. Allahumma münzil el kitab, seri'al hisab, mücriyes sehab, ehzim il ahzab, ehzimhum ve zelzilhum. Allahumma neccil mustallafine minel müminin. Allahumma ec'al aleyhim rizzeke ve adabek. Allahumma ec'alha aleyhim sinine kesini Yusuf. Allahumma inna nec'aluke fi nuhurihim ve na'udu bike min şururihim. Ey kitabı indiren, hesabı süratli olan, bulutları yürüten, grupları helak eden Allah'ım, onları yenilgiye uğrat, helak et ve zelil kıl. Allah'ım, onları hezimete uğrat ve iradelerini sars. Ey Allah'ım, zayıf görülen müminleri kurtar. Allah'ım, azabını, cezanı zulmedenler üzerine kıl. Allah'ım, İçinde bulundukları bu yılları onlara Yusuf'un seneleri gibi şiddetli senelere benzet. Allah'ım biz seni onların yakasına bırakır, şerlerinden sana sığınırız. Bugün söylediklerimi özetlersem, Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin bize örnek hayatını biliyoruz. Bu örneklik ayetle belirtildiğine göre ahiret endişesi taşıyan, Allah'ı memnun etmek isteyen herkes içindir. Malik İbnül Hüveyris yanında birileriyle kabilesinden 5-10 gençle beraber peygamberin yanında kalır 20 gece kadar. Aleyhissalatü vesselam onları geri gönderir ailelerinin yanına. Onlara iyilik, hayır ve itaat emretmelerini, kulluk ve din öğretmelerini söyler. Ben nasıl namaz kılıyorsam, görüyorsunuz işte namaz kılıyorum, siz de ben gibi namaz kılın der onlara. Namaz vakti girince de biri ezan okusun, en büyüğünüz de namaz kıldırsın der. Demek ki peygamberi nasıl kılıyor görüyorsak öylece namaz kılıyor olacaktık. Ama biliyoruz ki sadece namaz konusunda değil, her konuda örnek almak zorundaydık peygamberi. Ama ben bugün namazda sadece kunut konusunda peygamberi örnek alalım diye şöyle kimi rivayetlerden size bilgiler sundum. Buna göre peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uygun bir kunut yapacaksak, vitir namazında 3. rekatta rükudan önce kunut yapabiliriz. Hangi duayı mı okuyacağız? Hadis kitaplarında yer alan dualardan birini, ikisini, üçünü, hepsini veya birkaçını. Sabah namazında 2. rekatta rükudan sonra kunut yapacağız. Yine rivayet edilen dualardan birilerini okuyacağız. Ama anlayarak, ne dediği bilinerek okuyacağız. Bir de 3. bir kunut şekli var. Bütün namazlarda, son rekatta, rükudan sonra ama bu bir özelliğe mebni. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreniyoruz. Müslümanlar darda ve zorda kalmışlarsa, sıkıntı dönemleri yaşıyorlarsa, başlarında bela ve musibetler varsa, işte o dönemde böyle kunut yapmamız gerekiyor sünnete uygun olarak. İşte bu son bölüm belki biraz daha az duyuldu diye onunla ilgili rivayeti bir kere daha okuyor ve inşallah sözlerimi bitiriyorum. Allahumme münzil el kitab, seri'al hisab, مجري السحاب اهزم الاحزاب اهزمهم وزلزلهم اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اجعل عليهم رزقك وعذابك اللهم اجعل عليها سنينك سني يوسف اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. Yalnız yine hatırlatayım Türkçesini okumadan önce, bu şekliyle, bu Arapça metniyle hiçbir hadis kitabında bunların arka arkaya böylece ifade edildiğini göremiyoruz. Ben Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesai ve İbn-i Mace'de yer alan duaların tekrarlarını çıkararak bunları arka arkaya sıralamış oldum. İşte onun Türkçesi de şöyle: Ey kitabı indiren, hesabı süratli olan, bulutları yürüten, grupları helak eden Allah'ım, onları yenilgiye uğrat, helak et ve zelil kıl. Allah'ım, onları hezimete uğrat ve iradelerini sars. Ey Allah'ım, zayıf görülen müminleri kurtar. Allah'ım, azabını, cezanı zulmedenler üzerine kıl. Allah'ım, içinde bulundukları bu yılları onlara Yusuf'un seneleri gibi şiddetli senelere benzet. Allah'ım, biz seni onların yakasına bırakır, şerlerinden sana sığınırız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
Ebu Malik radıyallahu anh,